üçü de iki Saydutlar Sokağı'nın aşağısına inip Fernand'ın yanına gittiler. Fernand gözü fırıldak sokağında Meli ile çene çalıyordu. Gabi bağırmaya başladı. Bay Ballard burnunuzun dibinden geçiyor, farkına bile değilsiniz. Fernand ile Meli'nin ağızları birer karış açıldı. Renault falan görünmedi ki, dedi Fernand. Bay Ballard'a benzeyen hiç kimse de geçmedi. Belki yukarıdan dolaşmıştır. Büsbütün umutsuzluğa kapılan Gabi, biz yukarıdan geliyoruz dedi. Belki bir yere park etmiştir arabasını. Hadi hemen karga sokağına dönelim. Avluları, çıkmazları, daracık geçitleri arayarak geldikleri yoldan döndüler. Hiçbir sonuç alamamışlardı. Sokağa birkaç araba park edilmişti ama Renault ortalarda yoktu. Yolun çatalına gelince son haberleri merakla beklemekte olan Marion, Berthe ve John'a rastladılar. Gabi büyük bir öfkeyle herkesi suçlamaya koyuldu. Sonunda Bay Ballard ile Generaller Caddesi'ndeki son evlere varınca ortadan kayboluverdiği gerçeğini kabul etti. Gitti, bir daha da dönmedi dedi Marion. Burada 5 kişiydik. Karga Sokağı ile 2 Saydutlar Sokağı'ndaki 2 noktanın arasında bir yerdedir. Tatave nerede diye sordu Gabi. Sen söylemiştin ya, yol kavşağında duruyor. Gabi belki biz gittikten sonra bir şeyler görmüştür dedi. Görmediyse yandık demektir. Şişko Tatave yol kavşağındaydı hala. Ne zaman bir otomobil gürültüsü duysa ayağı fırlıyordu. Tek başınaydı. Bay Ballard'ın 200 metre ileride kayboluverdiğini öğrenince yıldırım çarpmışa döndü. Eskiciler alanından hemen sonra karga sokağı hafifçe sola kıvrılır dedi. Arabayı işte orada gözden kaybettim. Marion çatala da bir gözcü koysaydık keşke dedi. Gabi'ye o zaman Bay Ballard'ın nereye gittiğini de görebilirdik. Öfkeyle canım her şeyi de ben düşünemem ya diye bağırdı Gabi. Bonbon nereye gitti? Senin arkandan gitti dedi Tatave. Senden birkaç dakika sonra. Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Gabi iyice umutsuzluğa kapılmıştı artık. Benim arkamdan gelseydi yolda karşılaşırdık diye homurdandı. Al bakalım şimdi de bonbon kayboldu. Bu kadar da çok fazla. Tek gövde olarak alana koştular. Karşılarında daracık karga sokağı uzanıyordu. Bonbondan eser yoktu. Koşarak dönemecek kadar gitti Gabi. Orada yavaşlayarak derin bir soluk aldı. Arkadaşlarına dönerek burada diye bağırdı. Bonbon çatalın başında duruyordu tek başına. Şaşkınlıkla çevresine bakmaktaydı. Arkadaşlarıyla pek ilgilenmedi. Koluna tutarak neredeydin diye sordu Gabi. Bonbon büyük bir rahatlık içinde ihtiyar dilenciyi gördüm. Nereye gidiyor diye merak ettim diye cevap verdi. Benim avım da o. Şimdi başlarım ihtiyar dilenciden diye bağırdı Gabi. Biz deli gibi Bay Ballard'ın peşinden koşuyoruz. Sen tutmuş o ihtiyar ayağışla uğraşıyorsun. Eğer izini kaybedersek suç sende. Ne yapayım dedi Bonbon. Ama dilencinin nerede oturduğunu öğrendim. Boş bir evin tavan arasında oturuyor. Keyfi de yerinde. Evin ahşap garajında da otomobili duruyor. Gabi öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ötekiler katıla katıla gülmeye başladılar. Çete başkanı ne otomobili diye homurdandı. Ne otomobili olacak dilencinin otomobili dedi Bonbon. Son model değil ama kocaman bir şey. Pekala işini görür. Gabi biraz yumuşamıştı. Nerede bu garaj diye sordu. Bonbon elini çatala doğru sallayarak öteki yolda diye cevap verdi. Hangi yolda diye üsteledi Gabi. Sağdakinde mi soldakinde mi? Bonbon soğuk soğuk ortadakinde dedi. Buradan görünmüyor. Bir duvarın arkasında gizli. Gelin de göstereyim. Çetenin en küçüğü kurula kurula öne düştü. Gabi ile ötekiler arkadan geliyorlardı. Kimse gülmüyordu artık. Yolun ikiye ayrıldığı çatalın tam ortasında kocaman bir taş sütun vardı. Bu sütunların arasından geçerek bir dehlizi andıran daracık bir çıkmaza giriliyordu. Çıkmazın iki yanına evler sıralanmıştı. Ama sütunların arasına çekilmiş iki beton duvar yüzünden evler de çıkmaz da dışarıdan görünmüyordu. Arka arkaya duruyordu duvarlar. Ancak bir arabanın geçebileceği kadar boşluk vardı aralarında. Savaş sırasında çıkmazı depo olarak kullanan Almanlar tarafından yapılmıştı. Bu duvarların arkasında işte dedi Bonbon. Duvarların arasından geçip çıkmaza girdiler. Tam karşılarında 3 katlı bir evin arkası vardı. Ev 2 Saydutlar Sokağı'na bakıyordu herhalde. Sağda boylu boyunca bir ambarın tuğla duvarı uzanıyordu. Solda ise bahçeli 4 ev vardı. Bahçelerdeki çiçeklerin kokusu sessiz sokağı kaplamıştı. Marion çevresine bakındı. Duvarların birinde paslı bir tabela ilişti gözüne. Sıpa çıkmazı diye bağırdı. Karga sokağının eski adı. Çocukların gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonunda şimdi anlaşıldı dedi Gabi. Savaştan önce bu duvarlar yokmuş anlaşılan. Almanlar çekip gidince de bu çıkmazda oturanlar duvarları yıkmamışlar. Her kentte böyle çıkmazlar vardır. Birkaç yıla kalmaz evleri yıktırıp yerine fabrika filan yaptırırlar. Sokakta yeniden canlanır. Bonbon gelin diye fısıldadır sabırsızlıkla. İhtiyar dilencinin sarayı şurası işte. Bonbon'un gösterdiği yere baktılar. Çıkmazın ortalarında bahçe içinde bir evle evin yanında bir baraka vardı. Baraka garaj olarak kullanılmaktaydı anlaşılan. Kapıları kapalıydı ama üstü açıktı. Yanındaki merdivenlerden üstündeki küçücük tavan arasına çıkılıyordu. Tüm dilencilere göre bir saray diye mırıldandı Gabi. Otomobil de orada. Bonbon garajı gösterdi. İşte bak sen. İhtiyar dilencinin keyfine diyecek yok doğrusu. Gabi garajın kapısını açıp içeriye bir göz attı. Sonra da başından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi dışarı fırladı. Heyecanla Bay Ballard'ın Renault'su bu dedi. Çocuklar arabanın içinden 8 silindirli otomobil olup olmadığını anlamak için birbirlerini dirsekleyerek garaja baktılar. Gülerek tamam dedi John. Bay Ballard'ın külüstür arabası bu. Loving'de benzeri yoktur. Kapa çeneni diye fısıldadı Marion. Araba buradaysa sahibi de uzaklarda değil demektir. Balkon kapısıyla ilk pencereleri açıktı. Yaşlıca bir kadın kestane ağacının gölgesine çektiği hasır koltuğa oturmuş örgü örüyordu. Bay Ballard'ın karısı bu diye fısıldadı John. Daha önce birkaç kere garajda görmüştüm. Marion bahçe kapısına bir an önce varmak için itişip kakışan arkadaşlarına görünmeyin dedi. Bay Ballard'ın nerede oturduğunu öğrendik artık. Şimdilik işimiz bitti. Gidebiliriz. Bahçe son derece sessizdi. Kentin gürültülerini duymak olanaksızdı. Makas başındaki trenlerin düdüklerini bile insan ancak kulak kabartırsa o da belli belirsiz duyabiliyordu. Çocuklar kendilerini bu havaya kaptırdılar. Bay Ballard gerçekten suçlu muydu acaba? Kötü bir adam böyle bir yerde oturabilir miydi? Durumu bir kere daha gözden geçirmek için sessizce çıkmazın başındaki duvarların yanına gittiler. Şaşkınlık içindeydi hepsi. Her zamanki gibi çıkar yolu Marion'u göstermesini bekliyorlardı yine. Gabi, ne diyeceğimi bilemiyorum diye mırıldandı. Sonra Marion'a döndü. Bu işi bıraksak mı? Marion kararlı bir sesle hayır diye cevap verdi. Yarın sabah gidip Bay Tayo'ya götüreceğim. Kör çalgıcının bir tek sokağı unuttuğunu söyleyeceğim. 12. bölüm. Marion haydutlar arasında. Marion lacivert elbisesine güzel iğnesini takamadığı için çok üzgündü. Sokağa çıkmadan önce bahçeye gidip küçük beyaz bir gül kesti. Göğsüne iğneledi. Tatil 2 gün önce başlamıştı. Gabi Marion'la birlikte kendisinin Zidor'un, Fernand'ın, Tatavi'nin bir de John'un gitmesini istemişti. Ama Marion kabul etmemişti bunu. Sarı köpeğiyle güneşli sokaklarda tek başına yola koyuldu. Saat 8 sularıydı. İki saydutlar sokağına geldiğinde ortalarda kimseler görünmüyordu. 58 numaraya yaklaşınca yüreği gümbür gümbür atmaya başladı. Kulak kabarttı. Evde çıt bile çıkmıyordu. Pencerelerin kepenkleri hala kapalıydı. Kapının zilini uzun uzun çaldı. Bay Theo'nun odası evin arasındaydı anlaşılan. Çünkü zilin sesine cevap veren olmadı. Marion kısa aralıklarla bir daha çaldı zili. İçeriden bir homurtu duyuldu. Biri bahçe kapısına yaklaştı. Kim o? Bay Theo'nun uykulu sesiydi bu. Benim diye cevap verdi Marion. Ben köpekli kız. Nanar'ın nasıl olduğunu merak ettim de sormaya geldim. Şaşkınlıkla Nanar da kim diye sordu. Marion heyecanlı olmasına çok heyecanlıydı. Ama bir yandan da eğlenmeye başlamıştı. Gülerek canım saat 1 gibi verdiğim şu renkli köpek var ya işte o diye cevap verdi. Hani siyah boyadığınız köpek. Bay Theo yıldırım hızıyla açtı kapıyı. Başını dışarı uzattı. Tedirgin olmuşa benziyordu. Demek tanıdın onu dedi. O kadar da iyi boyamıştık oysa. Ben Nanar'ı tanımadım ki dedi Marion. Nanar beni tanıdı. İnsan köpeklere iyi davranırsa köpekler de onları hiç unutmaz. Bay Theo merak etme Nanar çakı gibi dedi. Ama dünya kadar yemek yiyor. Para dayandıramıyorum. Mario'nun güzel yüzüne, lacivert elbisesine, beyaz gülüne bir göz attı. Yine homurtuya benzer bir sesle, "Güle güle," dedi. "Bir daha da buraya gelme, buraları sana göre bir yer değil ki." Kapıyı kapadı. Marion, onun çekip gitmesine neden olmak için, "Kör çalgıcı hakkında da konuşmaya gelmiştim," diye seslendi. Bay Theo, kapının arkasından sert bir sesle, "Sana ne kör çalgıcıdan?" dedi. "Hadi bas bakalım." Ya bu konuda sizin bilmediğiniz bir şey biliyorsam? Söyleyeceklerim kör çalgıcıyı ilgilendirebilir. Bay Theo ağır ağır kapıyı açıp şaşkınlıkla kıza baktı. Bakışı bütün bütüne değişmişti. Marion heyecanını bastırmak için gülümsemeye çalıştı. Bay Theo sesini alçaltarak, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. "Arkadaşlarımla ben kör çalgıcının Loving'de birini aradığını sanıyoruz," dedi Marion. "Birini arıyor, öyle değil mi?" Sinirli sinirli, "Evet," dedi Bay Theo. "Ne olacak?" "Loving'de bir başkasını da kör çalgıcıdan çok korktuğunu anladık." "Acaba ikisi aynı insan mı dersiniz?" Bay Theo derin bir soluk aldı. Bembeyaz kesilmişti şimdi. Kapıyı ardına kadar açtı. "Gel," dedi. "İçeride rahat rahat konuşuruz bunu." Marion gülümsediğini göstermemeye çalışarak içeri girdi. Bu ziyaretten kazançlı çıkacaktı galiba. Merakla kocaman eve, çiçek yataklarına ambara benzeyen yapıya, Zidor'la Jan'ın ilgisini çeken demir parmaklıklı pencerelere baktı. Bay Theo bahçede bir çalılığı önünde duran sıraya oturttu onu. "Söyle bakalım," dedi. "Her şeyi söyle. Ama bana masal anlatmaya kalkarsan buraya geldiğine pişman ederim seni." Marion bu işe nasıl karar verdiklerini, ele geçirdikleri ipuçlarını, kör çalgıcıyı nasıl takip ettiklerini bir bir anlattı. Bay Theo bir aydır kendisinin adamlarının ve kör çalgıcının çocuklar tarafından göz altında tutulduklarını öğrenince pek şaşırdı. Marion konuşurken ambarın kapısı açıldı. Bay Theo'nun kiracıları çıktı dışarı. Dudaklarına birer pırı ızmariti sıkıştırmış mavi kasketli, iri yarı Sacco, Can'ın gördüğü iki adam, al yanaklı ufak tefek bir serseriyle işçi tulumu giymiş bir başkası. Onlar da bu serüvenin içindeydiler. Bay Theo'nun işaretini görünce Marion'un yanına yaklaştılar. Sacco bir bakışta tanıdı kızı. Öfkeden az kalsın patlayacaktı. Herhalde Sacco Bay Theo'nun sağ koluydu. Marion, Bay Ballard'la adamları hakkında bildiklerini anlatırken cebinden bir not defteri çıkarıp bir şeyler karalamaya başladı. Bay Theo hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Öne eğilmiş, ellerini dizlerinin üstüne koymuş, düşünceli düşünceli ambar kapısına bakıyordu. Uzun, kara kirpikleri ara sıra seyiriyordu. Marion sözlerini bitirince tekrar konuştu. "Bize çok yardımınız oldu. Siz olmasaydınız kör çalgıcı kenti birkaç kere daha dolaşacaktı. Sonunda da bu işi bırakacaktık. Sır saklayabilir misiniz?" "Evet," dedi Marion. "Kötü bir şey değilse... hiç çekinmeden söyleyebilirsiniz. Anlıyorsunuz ya, kirli işlere karışmak istemem." Bay Theo bu sözlere gücenmiş gibi davrandı. Ötekiler kahkahayla güldüler. Sacco bile Marion'dan hoşlanmaya başlamışa benziyordu. "Üzülme yavrum," dedi Bay Theo. "Belki şaşıracaksın ama bu serüvende kötü adamların kimler olduklarını söyleyeyim önce. Arkadaşların da sen de cin gibisiniz. Ama yanıldığınız bir tek nokta var. Bu serüvende asıl canavarın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sacco değil, yanındaki serseri kılıklı şu iki adam da değil. Ben de değilim, karanlık işler çevirdiğimi sanmıştınız oysa. Şimdi iyi dinle beni. Bay Ballard'ı aradığımızı düşünüyorsun herhalde. Ama canavar o da değil. Hayır, bir tek canavar var bu serüvende. O da karşında duruyor." Bay Theo ansızın dönüp ambara işaret etti. Marion onun gösterdiği yere baktı. Kapıda siyahlar giyinmiş uzun boylu biri duruyordu. Kör çalgıcı. Hayalet yatakhaneden yeni çıkmıştı, gözlüklerini takıyordu. Çakıl taşlarını beyaz bastonuyla yoklayarak yanlarına yaklaştı. Zincire bağlı nanar da sahibinin yanı sıra yürüyordu. Bay Theo hiç kımırdamamasını işaret etti Marion'a. Kör çalgıcı sıranın çevresinde toplananların farkına vardı ansızın. Ortalıkta tatsız bir hava estiğini sezdi. Soğuk bir sesle "Ben istasyona gidiyorum," dedi. "Bu sabah dört evlerde akordeon çalacağım." Bay Theo onu unutmak için hiç çaba göstermedi. "Peki," dedi yumuşak bir sesle. "Dolaş bakalım." Kör çalgıcı kapıya giderken sıranın yanından geçti. Tam o sırada Nanar ileri atıldı. Mario'nun elini yalamaya başladı. Bay Theo ile adamları hiçbir şey söylemediler. Dönüp hayaleti seyrettiler sadece. Siyahlar giyinmiş çalgıcı güneşli sokağa çıkıp usulca kapıyı kapadı. Marion Bay Theo'ya döndü. Canavar mı diye sordu merakla. Ne demek bu şimdi? Yakında her şeyi anlayacaksın diye cevap verdi Bay Theo. Ama söz ver bana. Arkadaşlarına anlatmayacaksın bunları. Bakarsın yardım etmeye kalkıp işleri büsbütün karıştırıverirler. Önce şu sorumu cevaplandır. Sence ne biçim bir yer burası? Marion çevresindeki adamlara bakarak ne biçim bir yer olduğu apaçık ortada dedi. Bay Theo ile adamları gülmeye başladılar. Marion kızardı. Bay Theo keyifli. Bir çeşit dinlenme evi burası dedi. Dünyada benzeri pek azdır. Cezaevlerinde uslu durdukları için serbest bırakılan mahkumları yanıma alırım. Onlara yatak ve yiyecek verir, namuslu bir hayata başlamaları için yardımcı olmaya çalışırım. Evet, çevremizdekilerin hepsi, Sakko bile, gençliklerinde işledikleri suçlar yüzünden cezaevinde yatmışlardır. Marion fal taşı gibi açılan gözleriyle Bay Theo'yu kiracılarına baktı. Bay Theo gülmeye başladı. Hadi, çekinme dedi. Merak ediyorsan sor bakalım, niye cezaevinde yatmışlar? Ama soluk ve kesici serüvenler dinleyeceğimi sanma. Binlerce suçlu var dünyada. Onları yakalamak için bir de binlerce yol var. Hepsi aptallık ediyorlar aslında. Birazcık para için özgürlüğünü tehlikeye atar mı insan? Marion çekiniyordu. O kadar iyi davranmışlardı ki kendisine, gözlerinde beliren güven pırıltısını tatsız anılarla gölgelemek istemiyordu. Gülümseyerek başını önüne eğdi. Bay Theo'nun pek hoşuna gitmişti bu. Kelimelerin üstüne basarak, insanlar kolay para kazanmak isteğiyle değil, yoksulluk yüzünden suç işlerler dedi. İşin kötüsü, insan bir kere suç işledi mi artık kendini tutamaz. Suç suçu takip eder. Bu çemberden kurtulmak da çok zordur. Acemi hırsızların başına gelebilecek en iyi şey, işin başlangıcında yakalanmaktır. Yürekleri temizse, cezalarını çektikten sonra bir daha suç işlemezler. Namuslu bir hayat sürmeye çalışırlar. Marion tek kelime bile söylemeye cesaret edemiyordu. Bay Theo, bu adamların arasında öyle kaşarlanmış haydut yok diye devam etti. Ne suç işlediklerini sormamakta haklısın. Onlar cezalarını çekip topluma borçlarını ödediler. Tatsız bir anıdır cezaevi. Başkalarının sırtından geçinmeyi bıraktılar artık. Kırmızı suratlı ufak tefek adam çok doğru diye mırıldandı. Yeni doğmuş bir kuzu gibiyim şimdi. Sen ne dersin sırık? Uzun boylu adam, ben de yeni doğmuş gibiyim dedi. Marion öteki iki adama döndü. Adamlardan biri pozularını şişirerek, bak dedi, alnımızın teriyle para kazanıyoruz şimdi. Yargıcın önüne ilk çıktığımız günü hatırlıyor musun Toto? Toto yumuşak bir sesle, yargıcın önüne mi dedi? Ne yargıcı? Tek hatırladığım şey Kodes'te 5 yıl boyunca durmadan posta torbası diktiğim. O kadar sıkıldım ki bundan, şimdi postane önünden bile geçemiyorum. İri yarı Sakko'nun dili tutulmuştu sanki. Kıpkırmızı yüzüyle hiç kıpırdamadan duruyordu. Bay Theo takılmadan edemedi. Bu var ya dedi Marion'a, cezaevinde 3 yıl ahçılık yaptı. Tabii yemeklerin en iyi parçalarını kendisi yedi. Şu gövdeye bak. Marion katıla katıla güldü. Gördüğün gibi dedi Bay Theo, bizim otelde katil falan yoktur. Şanssızlık ya da yoksulluk yüzünden Kodes'e düşmüş hırsızlar vardır. Ya kör çalgıcı diye sordu Marion. Ona da geliyoruz dedi Bay Theo. Biliyorum onun kim olduğunu öğrenmek için can atıyorsun. Ama bunu şimdi anlatırsam bize yardım etmekten vazgeçersin. Niye mi? Onun işlediği suç çok daha büyük çünkü. Bana güvenmelisin. Tam 15 yılımı en azılı suçlular arasında geçirmek zorunda kaldım. Ama onlar arasında bile yardım elini uzatmaya değer olanlar vardı. Şaka etmiyorum. Kafalarından geçenleri bile okuyabiliyordum onların. Kim iyidir, kim kötüdür bir bakışta anlayabiliyordum. Şunu aklından çıkarma yavrum. Topluma yararı dokunan insan isterse eski bir suçlu olsun iyi bir insan demektir. Körlerden çekinenlerin sayısı az değildir. Zararlı, tehlikeli birer hayvan gibi görülür onlar. Bizim kör çalgıcıya gelince katil değildir, cezasını da çekti. Bu yüzden onu hoş göreceğini umuyorum yavrum. Marion başını salladı. Güzel dedi Bay Theo. Arkadaşlarının yanına dön. Hiç üzülme. Söyle onlara bu akşama kadar serbestsinler. Biz de Sako ile birlikte kör çalgıcıyı görür görmez korkup bir başka yere saklanan Bay Ballard'ın kim olduğunu araştırırız. Saat 6'da arkadaşlarını alıp o unutulan sokağa gidersin. Orada bekleyin, gürültü etmeyin, kendinizi de göstermeyin. Bay Ballard evine döndükten biraz sonra kör çalgıcıyı gelerek oraya bahçe kapısının önünde durup akordeon çalacak. İşte o zaman ortaya çıkarsınız. Yanında bir sürü çocuk olursa belki korkmazlar ondan. Söz mü? Marion ayağa kalkarak saat tam 6'da orada olacağız dedi. Hepimiz. Fifi'ye ıslık çaldı. Arkasına bile bakmadan bahçe kapısından gitti. Bay Theo'nun hırsızları Marion'un gidişini seyrederken biraz utangaç, biraz da pişmanlık duydular. Az yıl geçirmemişlerdi cezaevlerinde. Marion'un kısacık ziyareti yüzünden o yılların nasıl harcanmış olduğunu anlamışlardı. Marion ayrıldıktan 5 dakika sonra bir gazete kamyonu fren yaparak 58 numaranın önünde durdu. Kamyonun şoförü yarasa kaldırıma sıçradı. Yanında otobüs deposundaki gazete satıcısı Amedi vardı. Sakko onları içeri aldı. Yarasa, yapacağımız bir şey var mı? İşe giderken bir soralım dedik diye seslendi Bay Theo'ya. Emekli komiser, şu anda bir şey yok diye cevap verdi. Anatol'le dört evlerde akordeon çalıyor. Ama öğleden sonrası için planlarımız değişti. Kör çalgıcıyla ilgili Sevrüven'in son durumu hakkında kısaca bir bilgi verdi onlara. Popple, Sırık ve öteki iki adam işe gitmek üzereydiler.